Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
Ankara'dan hepinize merhaba sevgili Ahval dinleyicileri. Ben Zülfikar Doğan. Temmuz ayının bu sıcak gününde Ankara gündemindeki sıcak gelişmeleri sizlerle paylaşmak üzere tekrar karşınızdayım. Gerçekten hem havaların sıcaklığı hem siyasetin sıcaklığı Türkiye'yi bir anlamda nefes alamaz hale getirme noktasında. Öyle ki arka arkaya yaşanan gelişmeler, özellikle iktidarın atmış olduğu yeni adımlar Türkiye'de demokratikleşme önündeki engellerin giderek artacağını ve önümüzdeki günlerde oldukça zor bir sürecin iç politikayı beklediğini gösteriyor. Nedir bu adımlar? Bunlardan bir tanesi Diyanet İşleri Başkanlığı'nın eşcinsel yurttaşlar, LGBTİ bireyler için yapmış olduğu değerlendirmeye Ankara Barosu'nun itirazı ve yurttaşların eşitlik haklarının zedelendiği, Diyanet'in söyleminin nefret söylemi olduğu yönündeki eleştirel açıklamasının hemen arkasından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve iktidar ortağı diyebileceğimiz Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gündeme getirdiği Barolar Birliği yasasındaki değişiklik düzenlemeleri. Zaten iktidarın uzun süredir özellikle kontrolü dışındaki meslek odaları, işte Türkiye Mühendis Mimar Odaları Birliği, Barolar, Türk Tabipler Birliği, Eczacılar Birliği, Diş Hekimleri Birliği gibi pek çok meslek kuruluşunu bir anlamda bölüp parçalama, güçlerini azaltma ve çoklu birlikler, odalar sistemiyle bir yandan da iktidara yakın benzer odaların örgütlenmesinin zeminini hazırlama çalışmaları vardı. Bu Ankara Barosu'nun çıkışı, Diyanet İşleri Başkanı ile ortaya çıkan polemik bir anlamda bunun ateşleyicisi oldu ve hemen bununla ilgili Cumhurbaşkanı bir değişiklik teklifi hazırlanması talimatını verdi. Nitekim hafta başında da bu teklif meclis gündemine getirildi. Bunun öncesinde Türkiye Barolar Birliği ile başta Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük barosu İstanbul Barosu olmak üzere 80'e yakın ilin baro başkanları bireysel olarak Ankara'ya yürüyüşler gerçekleştirdiler. Savunma yürüyüşü adını vermişlerdi bu eylemlere. Ancak Ankara'ya sokulmadılar. Uzun pazarlıklardan sonra Anıtkabir'i ziyaretleri mümkün olabildi. Burada Barolar Birliği ile bu yasaya muhalefet eden %99'a yakın il barosu arasında da bir ayrışma var. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'nun bir anlamda iktidarla yakınlaştığı yönünde iddialar var. Ama dediğim gibi hafta başında bu yasa değişikliği teklifi meclis gündemine getirildi. Çoklu baro sistemi diye adlandırılıyor yeni düzenleme. Fakat özellikle Ankara, İstanbul ve İzmir baroları hedef seçilmiş durumda. Türkiye'nin en büyük baroları ve buralarda, bu illerde 2000 avukat bir araya gelerek yeni baro kurabilecek ve bunlar numaralandırılacak. İşte İstanbul 1 no'lu baro, 2 no'lu baro diye delege sistemi değiştiriliyor. Dolayısıyla şu ana kadar özellikle eski mevcut yürürlükteki sistem nedeniyle Türkiye Barolar Birliği yönetiminde etkin ve söz sahibi olan 10-11 büyükşehir belediye, büyükşehrin baroları bir anlamda bu güçlerini yitirecekler. Diğer şekilde baktığımızda da örneğin işte 4 delegeyle temsil edilen Ardahan Barosu'yla, Iğdır Barosu'yla neredeyse Ankara, İstanbul baroları eşit noktaya gelmiş olacaklar. İktidar bunu zaten işte eşitlik, oyların temsiliyetin eşitliği diye savunuyor. Ama diğer taraftan baktığımızda 50 bin, 60 bin üyeli bir baroyla 2000, 3000 veya 400-500 üyeli barolar bir şekilde eşitlenmiş oluyor. Bu da eşitlik ilkesinin tam tersi bir sonucun bu düzenlemeyle hedeflendiğini ortaya koyuyor. Şimdi barolar yasa teklifi meclise geldikten sonra 3 Temmuz'da zaten bir haftadan bu yana İstanbul başta olmak üzere çeşitli illerin adliye saraylarında avukatların gösterileri vardı, protestoları vardı. Son olarak 80 ilin barosu 3 Temmuz'da Ankara'da bir savunma mitingi yapma kararı almıştı. Fakat sürpriz bir şekilde, daha doğrusu sürpriz olmayan bir şekilde bugün Ankara Valiliği 15 gün süreyle Ankara'da gösteri, yürüyüş, miting, basın açıklaması benzeri eylemleri yasaklama kararı aldı. Bunun da gerekçesini işte Ankara'da koronavirüs salgını vakalarındaki artışa dayandırdı. Hatırlayacaksınız, daha önce de Halkların Demokrasi Partisi'nin çeşitli illerden Ankara'ya yönelik darbelere karşı demokrasi yürüyüşü adı altında gerçekleştirdiği, milletvekillerinin vekilliklerinin düşürülmesi kararı ardından başlattığı bir eylem vardı. Orada da hemen hemen bu yürüyüş güzergahının üzerindeki tüm il valilikleri arka arkaya salgın gerekçesiyle illerde gösteri, yürüyüş yasağı kararı almışlardı. Şimdi Ankara Valiliği'nin bu kararından sonra tabii neredeyse bütün illerden Ankara'ya yarın ulaşmak üzere hareket hazırlığında olan yüz binlerce avukat, baro başkanlarının nasıl bir tepki vereceği, miting zaten şu anda valilik tarafından yasaklanmış durumda. Eğer yapılmasında ısrarlı olunursa avukatlarla emniyet güçleri, güvenlik güçleri yine karşı karşıya gelecekler. Böyle bir tablo ortaya çıkabilecek ama tabii bu da gerginliğin bir başka boyutuyla tırmanması anlamına geliyor. Gündemdeki en sıcak gelişmelerden birisiydi. Diğer bir sıcak gelişme Ayasofya'nın ibadete açılmasıydı. Bir anda Cumhurbaşkanı Erdoğan yine geçmiş yıllarda da sıklıkla işte tartışmalara yol açan bu düzenlemeye kendi itiraz etmişti. Diğer camiler önce bir dolsun, Ayasofya'nın yanındaki Sultanahmet'i önce bir doldurun demişti Ayasofya'nın ibadete açılmasını isteyenlere karşı ama son bir ay, bir buçuk ay içerisinde Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması tartışmaları başladı. Arkasından MHP de buna destek verdi. Muhalefet de itiraz etmedi. Yani yapacaksanız yapın dedi. Bu sonuçta sizin hükümet olarak, iktidar olarak verebileceğiniz bir karar. Yani ne diye bunu bir siyasi malzeme haline getirmek istiyorsunuz? İnsanlar üzerinde bir inanç istismarı malzemesi haline getiriyorsunuz. Fakat iktidar dedi ki işte biz bu konuda Danıştay'a açılmış bir dava var. 2 Temmuz'da bu dava görülecek. Dolayısıyla sürecin hukuki açısından bu davanın sonucunu bekleyeceğiz. Bugün o dava görüşüldü Danıştay 10. Dairesi'nde. Ancak 3 kişilik mahkeme heyeti, idari yargı heyeti kararın 15 gün içerisinde açıklanmasını benimsedi. Zaten idari yargı davalarında nihai kararlar için böyle bir süreç söz konusu. Aynı gün açıklanmayabilir gerekçeli karar. 15 günlük bir karar yazımı süresi var. Ama tabii bu tavır biraz da siyasi kulislerde şöyle yorumlandı. Zaten yargı üzerinde bugüne kadar çeşitli iddialar vardı. İktidarın bir takım taleplerinin yerine getirildiği yönünde muhalefetin itirazları vardı. Hatta CHP Genel Başkanı Salı günkü grup toplantısında bir kez daha yargıçlara seslendi. Adil olun dedi, siyasi iktidarın talimatlarıyla hareket etmeyin dedi. Dolayısıyla Danıştay'dan da kararın 15 gün içerisinde açıklanması yönündeki bir tavrın benimsenmesi bir anlamda topun iktidara atılacağı şeklinde yorumlandı. Çünkü Danıştay Başsavcısı bu dava dosyasıyla ilgili görüşünü mahkemeye bildirirken bu sonuçta bir idari karardır demişti. Dolayısıyla davanın reddedilmesi gerekir. İnanç özgürlüğünü, ibadet özgürlüğünü ilgilendiren bir şey değil. Bakanlar Kurulu kararıyla 1934'te müze yapılmasına karar verilmiş. Şimdi bir başka idari kararla bu kararname iptal edilebilir, yerine yeni bir kararname getirilebilir dedi Danıştay Başsavcısı. Dolayısıyla da mevcut hükümet sistemi içerisinde idareyi, yönetimi temsil eden Cumhurbaşkanı olduğu için de top Cumhurbaşkanı'na atılmış oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan bir Cumhurbaşkanlığı kararıyla Ayasofya'yı ibadete açtım diyebilir. Bunun önünde hiçbir engel yok. Özellikle yeni hükümet sistemi, yeni yönetim sistemi bunu tümüyle imkan dahiline sokuyor. Fakat tabii burada işin biraz da uluslararası boyutu ve başka dengeler anlaşıldığı kadarıyla gözetilmek isteniyor. O yüzden biraz da işte biz yargının verdiği bir kararı uyguluyoruz diyebilmek için iktidar 2 Temmuz'u hedef göstermişti. Ama şimdi eğer Danıştay kararı 15 günlük süre sonuna kadar kullanılırdı, açıklanırsa işte 17-18 Temmuz'da bu süreçle ilgili nihai karar verilmiş olacak. Oysa siyasi kulislerde iktidarın buradaki hedefinin işte 15 Temmuz 2016'da gerçekleşen darbe teşebbüsünün yıl dönümünde hem Ayasofya'yı ibadete açmak hem de bu şekilde yeniden siyasi olarak uğradığı ağır kayıpları bir şekilde telafi etmek hedefini güttüğü iddiaları vardı. Şimdi bunun sonuçlanması beklenecek Danıştay nihai kararını açıklayıncaya kadar ama sizlere az önce aktardığım gibi burada artık topun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a atılması hemen hemen kesin gibi görünüyor. Cumhurbaşkanlığı kararıyla bu mevcut düzenleme değiştirilebilir görüşünde idari yargı. Diğer taraftan tabii tıpkı Barolar Birliği ile ilgili yasal düzenlemede olduğu gibi internet medyası ve sosyal medya ile ilgili de iktidarın gündeminde son birkaç aydır radikal değişiklik düzenlemeleriyle ilgili hazırlıklar vardı. Burada da bir anda süreci hızlandıran bir gelişme oldu. O da Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın dünyaya gelen yeni oğlu ile ilgili atmış olduğu tweet'e birkaç nahoş, hakaretamiz, hatta eşine yönelik hakaretler içeren yorumlar yapılınca bir anda süreç yeniden alevlendi. Aslında bu değişikliklerin Temmuz ayı içerisinde değil de belki yeni yasama döneminin ilk aylarında gündeme gelmesi söz konusu olacaktı. Ama dediğim gibi bu adım da süreci hızlandırdı. Aslında şöyle bir baktığımız zaman bir takım nokta atışlar söz konusu diyebiliriz. Önce Diyanet İşleri Başkanlığı'nın LGBTİ bireylerle ilgili bir açıklaması ve buna tabii ki toplumun bazı kesimlerinden tepkiler gelmesi bekleniyordu. Bu tepkiler gerekçe gösterilerek hemen barolar yasası gündeme getirildi. Geçtiğimiz hafta Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'la ilgili benzer hakaretamiz ifadeler sosyal medyada paylaşılmıştı. İki kişi gözaltına alındı, bir tanesi tutuklandı ve hemen ertesi gün serbest bırakıldığı ortaya çıktı. Şimdi ikinci kez benzer bir vaka, Sayın Cumhurbaşkanı'nın kızı ve damadının dünyaya gelen çocuklarıyla ilgili gündeme gelince bir anda süreç hızlandı. Gerçi bütün siyasi partiler, hatta Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu da Esra Albayrak'ı arayarak dayanışma duygularını iletti. Canan Kaftancıoğlu, Başak Demirtaş aynı şekilde, Meral Akşener, hemen hemen tüm siyasi partiler bu paylaşımlara çok sert tepkiler gösterdiler. Kadınlara cinsiyetçi yaklaşımlar ve siyasetçilerin eşleri, aileleri üzerinden böyle hakaret mesajlarıyla karşı karşıya kalmasına herkes tepki gösterdi. 11 kişi şu ana kadar gözaltına alındı. Bunların bazıları tutuklandı. Cumhurbaşkanı da biz bunların hesabını soracağız dedi. Artık bu mecraları Türkiye hak etmiyor. Netflix, Twitter, YouTube bunları ya kapatacağız ya da Türkiye'nin kurallarına uyacaklar, kanunlarımıza uyacaklar ya da temelli faaliyetlerine son vereceğiz demeye gelen bir takım mesajlar verdi. Şimdi bununla ilgili hazırlıklar süratlendirildi. Zaten 3 aşağı 5 yukarı bunlar biliniyordu. Bilgi Teknoloji Kurumu'na çok geniş yetkiler veren bir takım düzenlemelerin meclise gelmesi bekleniyor. Bu kuruluşlar Türkiye'de mutlaka bir resmi temsilci atayacaklar, bir muhatap atayacaklar. BTK bunların kullanıcı kayıtlarının Türkiye'de depolanmasını ve kendisiyle paylaşılmasını talep ediyor. Hazırlanan düzenlemelerde bunlar var. Dolayısıyla şu ana kadar işte sahte adlarla, farklı adlarla yapılan paylaşımlar yerine doğrudan Bilgi Teknolojileri Kurumu Twitter'ın, WhatsApp'ın, internetin, Instagram'ın kullanıcılarının depolandığı verilere doğrudan sahip olma imkanına kavuşacak. Bu da tabii muhalif kesim üzerinde yeni bir baskı aracı olarak yorumlanıyor siyasi kulislerde. Hatta bu erişimin sosyal medya ve internet üzerinden yapılan paylaşımların tümüyle daraltılması, yasaklanması. Çünkü BTK'ya %95'e kadar bandı daraltma yetkisi veriliyor. Bu aslında kapatmayla eşdeğer bir düzenleme. Diğer taraftan Netflix gibi, WhatsApp gibi mecraların da kısıtlanması, yasaklanması, ağırlaştırılması söz konusu olabilecek. Bu da diğer bir hamle. Şöyle bir baktığımız zaman aslında iktidar seçim ve siyasi partiler yasası değişiklikleriyle, meclis iş tüzüğü değişiklikleriyle başlattığı bir stratejiyi işte sivil toplum kuruluşları, meslek örgütleri, arkasından sosyal medya, internet, güvenlik soruşturması yasası bugün mecliste görüşülüyor. Bu hafta geçmesi bekleniyor. Belki önümüzdeki haftaya sarkabilir. Çünkü bu da Şubat ayında Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmişti. Ancak hükümet bunu 4 ay sonra tekrar meclis gündemine getirdi. Kamu görevine alınacak kişilerin geriye dönük olarak aileleri, kardeşleri, akrabaları, eğer evli iseler eşleri, eşlerinin aileleri, birinci derece kan bağı bulunan sıhri akrabalıkları, yakınlıkları hepsi soruşturulacak. Yani bu bir anlamda muhalefetin iddia ettiği geriye dönük bir fişleme amaçlı düzenleme olarak değerlendiriliyor. Bir yandan da bu meclis gündeminde. Yani böyle bir toplu kuşatma dört yandan muhalefete yönelik Milliyetçi Hareket Partisi ve AKP iktidar ortaklarının bir altyapı oluşturma hazırlıkları söz konusu. Nitekim dün de Radyo Televizyon Üst Kurulu, işte muhalif kanal olarak nitelendirilen, son dönemde de reytingleri oldukça yükselen Halk TV ve Tele1'e 5 gün yayın yasağı getirdi. Yani ekranlar kararacak. 5 gün boyunca daha önce program yasağı getiriliyordu. O program yayınlanmıyordu ama şimdi full olarak toptan topyekün şekilde kanalların kapatılması 5 gün süreyle söz konusu. Böyle bir karar, böyle bir ceza ikinci kez tekrar edildiği takdirde ise bu kanalların lisansları iptal edilerek yayın faaliyetlerine tümüyle son verilecek. Böyle bir sıkıntılı tabloyla Türkiye karşı karşıya. Amerika'daki ırkçı karşıtı eylemlerde dile getirilen nefes alamıyorum sloganının bir benzeri Türkiye'de artık neredeyse hayatın her alanına doğru yayılma eğiliminde muhalefet sözcülerinin açıklamalarına, gösterdikleri tepkilere bakılırsa Türkiye nefes alamaz hale getiriliyor deniliyor. Buna karşı mücadeleden söz ediliyor ama tabii bir de mevcut reel gerçeklik var, politik gerçeklik var. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, komisyonlarda AKP-MHP ortaklığının mutlak çoğunluğu söz konusu. Şu ana kadar yasalaştırmak istedikleri hemen hemen tüm düzenlemeleri geçirdiler. Hatta bazılarını yanlış yaptık deyip 2-3 kez değiştirdiler. Dolayısıyla muhalefet burada ne yapabilir? Muhalefet en fazla mecliste bir takım engellemeler yaparak, iş tüzüğün sağladığı imkanları kullanarak bunların yasalaştırılmasını biraz geciktirebilir. Ama nihai noktada bu düzenlemeler hayata geçecek gibi görünüyor. Bu da önümüzdeki dönemde hem sivil toplumun etkinlik alanında hem sosyal medya mecralarında muhalefetin sesini duyurabildiği, nefes alabildiği yegane alan olarak görülen noktalarda hem muhalefete yakın televizyon ve medya kuruluşlarında böyle bir cendereye alma, sıkıştırma hamlesi söz konusu. Bu yüzden de önümüzdeki günlerden itibaren siyasette tansiyonun daha da yükseleceğini ve sıkıntıların, karşılıklı çatışmaların daha da artacağını öngörmek yanlış bir değerlendirme olmaz. Bunun yanı sıra ekonomi tabii biraz da bu işin temelinde yatıyor. Çünkü ekonomideki tablo oldukça vahim. Bunun fazla tartışılması, gündemde olması istenmiyor iktidar tarafından. O yüzden de böyle bir anda değişik değişik alanlarda oldukça radikal, Türk toplumunu dönüştürecek, kurumsal yapısını büyük ölçüde hasara uğratacak adımlar arka arkaya gelmeye başladı. Bu tabii Türkiye'yi dış dünyadan, işte hedeflediği Avrupa Birliği tam üyeliğinden, demokratik toplum idealinden büyük ölçüde geriye götüren gelişmeler. Bunun da yansımaları görülüyor. İşte Avrupa Birliği sınırları açma, turizmi başlatma konusunda hazırladığı 14 ülke listesinde Türkiye'ye yer vermedi. Almanya Türkiye'ye seyahat yasaklarını 31 Ağustos'a kadar uzattı. Tabii bunlar bakıldığında sağlık nedeniyle, salgın nedeniyle alınmış kararlar gibi görünse de Alman Cumhurbaşkanı Heiko Maas'ın açıklamalarına baktığımız zaman Türkiye'nin AB'nin demokratik değerlerinden uzaklaşmasının kaygı yarattığını söylüyor ki 1 Temmuz itibariyle Avrupa Birliği dönem başkanlığı Almanya'ya geçti. Önümüzdeki 6 ay boyunca Türkiye-AB ilişkilerinde Almanya belirleyici rol üstlenecek. Volkswagen Türkiye'deki yatırımını iptal etme kararı aldı Alman medyasındaki haberlere bakılırsa. Diğer taraftan işte 3 bakanla Türkiye bir harekat gerçekleştiriyor Avrupa Birliği'ne ikna etmek için. Dışişleri Bakanı, Kültür ve Turizm Bakanı, Sağlık Bakanı, Almanya ve diğer Avrupa başkentlerinde Türkiye'ye yönelik turizmin açılması, seyahatlerin açılması girişiminde bulunuyorlar. Bu da tabii özellikle döviz sıkıntısı, ekonomik darboğaz noktasında hükümetin oldukça sıkıntılı bir tabloyla karşı karşıya olduğunu ve 3 bakanla Avrupa'yı, Almanya'yı Türkiye'ye turist gönderme konusunda ikna etme kampanyasına yöneldiğini gösteriyor. İhracat rakamları bugün açıklandı. Her ne kadar %16'lık bir artış görülse de ithalatta gümrük duvarlarında neredeyse Nisan ayından bu yana yapılan tüm yükseltmelere rağmen %30'luk bir artış var ithalatta. Dış ticaret açığı büyüyor. Bunun yanı sıra Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk yurt dışı seyahatini salgından bu yana Katar'a gerçekleştirdi. Zaten Türkiye ile Katar arasında yılda en az 7-8 kez böyle karşılıklı ziyaretler oluyor. Burada acaba Katar'dan yeni bir ekonomik katkı, yeni bir finansman imkanı gelir mi? Beklentileri dillendiriliyor ama diğer taraftan Türkiye biliyorsunuz Libya'da da Katar'la ortak hareket ediyor. Bunun yanı sıra Katar Merkez Bankası swap miktarını Türkiye'ye karşı yükseltmişti ama onun fazla bir etkisi olmadı. 15 Temmuz sonrasında Amerika ile yaşanan Raip Brunson krizi sonrasında da Katar Türkiye'ye işte 15 milyar dolarlık yatırım vaadinde bulundu. Bunların büyük bölümü gerçekleşmedi. Dolayısıyla şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu seyahatinden de yine ekonomik darboğazın aşılması konusunda acaba Katar'dan yeni bir likit nakit destek olabilir mi? Bir yatırım hamlesi olabilir mi? Beklentisi var. Bir de tabii bölgesel sorunlar ele alınacak. Dolayısıyla böyle bir tabloyla karşı karşıya Türkiye ama iç politika oldukça sıkışmış ve ısınmış vaziyette. Bu tabii nasıl bir yansıma gösterecek? İşte dediğim gibi baroların mitingi iptal edildi ama diğer taraftan güvenlik soruşturmasıyla bir anlamda kamuda personel alımları tamamıyla belki siyasi seleksiyona, siyasi seçiciliğe endekslenecek. Diğer taraftan internet medyası, sosyal medya, televizyon kanalları üzerinde artan oranda bir kuşatma, kısıtlama girişimi var. Muhalefetin sesinin kısılmasına yönelik hamlelerin arka arkaya geldiği yönünde iddialar var. Ama bütün bunlara karşılık da CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu artık iktidar bir anlamda yapabileceği her şeyi yapmaya çalışıyor. Çünkü sıkıntıları büyük, kayıpları büyük. Gitmemek için her yolu deniyorlar diyor. Ama bu gidişin bir sonu yok. Eninde sonunda iktidardan uzaklaştırılacaklar seçim yoluyla, demokratik yollarla. Çünkü toplum artık bu iktidarı sırtında taşıyamıyor diyor. Tabii bunun ne kadar hayata geçebileceğini, böyle bir beklentinin nasıl gerçek olabileceğini de önümüzdeki siyasi süreçte ortaya çıkacak yeni gelişmeler bizlere gösterecek. Çünkü AKP'den kopan iki parti de Gelecek ve Deva partilerinde de seçmen nezdinde bir kıpırdanma gözleniyor anketlerde son dönemde. %5'lere, %3'lere tırmanan bir oy oranı söz konusu. O yüzden de biraz bu paniğin de bu adımların atılmasında etkili olduğu öne sürülüyor. Diğer taraftan Cem Uzan'ın Genç Partisi bugün telekonferans yöntemiyle genel kurulunu eğer başarıyla gerçekleştirebilirse örgütlenerek seçim hakkını elde etmiş olacak tekrardan. Bu da Türkiye siyasetinde bir başka ilginç nokta. Kendisi yurt dışında sürgünde olan Cem Uzan'ın kurmuş olduğu Genç Parti böyle bir yöntemle telekonferansla genel kurulunu gerçekleştirip Cem Uzan'ı da muhtemelen yeniden genel başkanlığa seçecek. Bu da önümüzdeki siyasi süreçte bir başka meraklı analizi gerektiren bir adım olarak görülebilir. Çünkü Cem Uzan son açıklamalarında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yaklaşma mesajları veriyordu. İlk kurulduğunda Milliyetçi Hareket Partisi'nden ciddi bir oy oranı, %7'yi aşan bir oy oranında oy alarak bir anlamda AKP'ye 2002 seçimlerinde tek başına iktidarın da yolunu açmıştı Cem Uzan bu kurduğu partiyle. Şimdi acaba bu kadar zamandan sonra Erdoğan'la mı uzlaşmak istiyor gibi bir beklenti de söz konusu. Bu da siyasetteki gelişmelerin bir başka sıcak boyutu. Hafta ortasında yine sizlerle Türkiye gündemini değerlendirmeye çalıştım. Ben Zülfikar Doğan, Ankara'daki ve Türkiye'deki gelişmeleri sizlere analiz etmeye çabaladım. Önümüzdeki yayınlarda, önümüzdeki Ankara rüzgarlarında tekrar birlikte olmak dileğiyle hepinize hoşça kalın diyorum sevgili Ahval dinleyicileri.
Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval Podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.